Ayrım 4. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 35. Birkaç yıl öncesine kadar yaşamında ne tarihler ne de yerler vardı doğru dürüst. Bir dağ köyü, 3-5 ağaç, bir inek, tezek kokusu, çamur. Geceleri korkulu fısıltılar duysa da köyün üstünden alçaktan uçan uçaklar toprağı titretip gökyüzünü delip geçse de nereden bilsin ne oluyor? Çünkü kuş sesleri vardı. Sapanlar, keçilerin memesine ağız dayamak, saç başında tereyağlı közleme beklemek. Varsayılan fıstık dalı bir beygir ki çok daha kıvraktı gerçeğinden. Kamçıyı bastın mıydı, tozu dumana katarak koşardı köy meydanında bir uçtan öbür uca Seyit'in bacaklarıyla. Büyüdü böyle oldu. Doğduğu iki göz odalı toprak damlı ev, kırlarında koşturduğu o köy yok artık. Gürültücü horozlar, çocukların oyun çığlıkları, boz eşek yok. Yerlere, küllerin üstüne çökmüş, medet umar gibi gökyüzüne bakıp çığıran nineler var. Ağıtlar, ilenmeler, kocaman bir yangın yeri var. Yıkık, kara kerpiç duvarlar, için için yanan yatak yorganın genizlere dolan acı dumanı var. Yollardalar şimdi işte, mevsim kış, yer Güneydoğu Anadolu. Bilinmezliğe doğru yol alıyorlar. Dönüm noktası öğretmen. Şaban'ın mavi minibüsünün okula bitişik öğretmen lojmanının önünde durup, önce küçük bir denkle büyükçe bir bavulu, ardından pembe gömlekli sarışın ince bir genç kızı indirdiği sabah var Seyit'in aklında fikrinde hep. Koca başla koşup oynayan Seyit gördü onu ilk. 20 hanelik köye, kapısı bacası yıkık okula, sararmış tepelere ürkmüş şaşkın bakışını gördü yeni öğretmenin. Koşup haber verdi anasına. Hem de kız, ha dedi anası, aklını kaçırmış onu buraya gönderen. Kadınlar dışarı çıkmadılar o gün, çocuklarını eve soktular, korkup gizlendiler. Dağın buyruğu kesindi. Buraya devletin öğretmeni gelmeyecek, gelirse okul açılmayacak. O gün okulun çevresinde döndü durdu öğretmen. Ortalık ıssız, sessizdi. Poyraz'ın uğultusu vardı yalnız. Köye rüzgarın bağrında kalma cezası verilmişti sanki. Öğretmen birkaç kapıyı çaldı, açmadılar. Muhtara gitti, hastaydı. İhtiyarlardan birine kapıyı onarabilir miyiz diye sordu, cevap alamadı. Anladı. Kim bilir belki de geriye dönme kararı verdi o gece yatağında büzülerek, uykusuz. Sabah bavuluyla minibüs yoluna çıkmıştı ki kadınlar koşup sırtını sıvazlayarak içeri soktular. Onlar da uyumamıştı. Dağdakiler ne derse desin okumalıydı çocuklar. Öğretmenin evini, okulun sağlam kalmış tek odasını silip süpürdüler, eşyasını serdiler. Çocuklarına el öptürdüler. Rahatladı, sevindi öğretmen. Adı Çiçek'ti. Seyit bir önceki yıl 2 ay okula gitmişti. Sonra bir gece öğretmenin camı kırılıp odasına gazlı çaput atılmış, yanan, canını zor kurtaran Kenan öğretmeni askerler alıp hastaneye götürmüşlerdi. O 2 ayda adını yazmayı öğrenmişti Seyit. Türkiye haritasını görmüştü. Ankara kocaman kırmızı bir yuvarlaktı. Başka şeyler de öğrenmiş ama unutmuştu şimdi. Annesi defterini, kalemini sandığa kaldırmıştı. Çiçek öğretmenin yerleşip kaldığı gün çıkarttırdı. İçi içine sığmadı bütün gece. Sabahı özledi. Düşünde yazılar yazdı durdu. O hafta kapıya bir kilim, duvara mevsim şeridi astı öğretmen. Çocukları topladı, şarkı öğrendiler. Keçi güden çoban çocuk resmi yaptı Seyit. Çok beğendi herkes. Sonra bir gece uykusunun içinde sesler duydu. Kapılar vuruldu, köpekler havladı. Sıkça olduğu gibi silah takırtıları yankılandı kulaklarında. Uyanmak istedi, uyanamadı. O gün öğleye doğru askerler Çiçek öğretmeni okulun önünden alıp köy meydanına getirdiler. Tavuk pislikleriyle dolu toprağa serdikleri battaniyeye yatırarak köylüleri çevresine topladılar. Kızın kan içindeki mavi geceliğinin üstünde kolunun birini geçirip ötekini giyemediği lacivert bir hırka vardı. Ayak parmakları pembe ojeliydi. Yarı aralık gözlerine gökyüzünün duru maviliği yansıyordu ve sol elinde mavi taşlı bir yüzük vardı. ''Nasıl oldu, kim yaptı anlatın?'' dedi komutan. ''Bilmiyoruz'' dedi köylüler, ''biz nereden bilelim?'' ''Avuç içi kadar yer, siz bilmezseniz kim bilecek?'' ''Siz daha iyi bilirsiniz komutanım, öyle mi?'' ''Bu köy yok artık, gidin buradan, boşaltıyoruz.'' Nasıl gidelim komutan? Her şeyimiz telef olmuş, yiyecek ekmeğimiz bile yok. Siz devletten yana olursanız devlet yardım eder, eşkıyadan yana olursanız cezanızı çekersiniz. Vallahi şaşırmışızdır, ne yapalım, nereye kaçalım? Bura sınıra yakın, şu tepenin ardından gelmişlerdir. İçeriden yardım olmadan olmaz, konuşun hadi, yoksa dayaktan geçireceğim hepinizi. Yandık biz, usandık canımızdan, iki yanda da merhamet yoktur, gelen yakar, giden vurur. Düzgün konuş, köyünüzü biz yakmadık, asker köy yakmaz. Çocuklar feryat kesilmişti. Ağlayan Seyit'i tepeye doğru sürükledi ninesi. Askerlerin göz akları bulanıktı. Tüfeklerini kalabalığa çevirmiş bekliyorlardı. Arkalarında yanan köyün şavkı vuruyordu ellerine, yüzlerine. Seyit ardına dönüp baktı. Öğretmenin ölüsünü arabaya taşıyordu jandarmalar. Kamyon bir tümseyin kıyısında durdu. Harap bir çeşmeden cılız bir su akıyordu. Mola veriyoruz dedi şoför. Ama oyalanmayın, akşama kalmayalım. Kasanın arkasını açıp bir tabure koydu, basıp kolay insinler diye. Çalılıklara doğru yürüdü. Çişin var mı diye sordu anası nineye. Yaşlı kadın başını salladı. Ninene yardım et de insin Seydo. Ağzını musluğa dayayıp kana kana su içti Seyit. Buz gibiydi su, ürperdi. Açlığını daha keskin duydu. Ot toplayıp çiğneyenlere görmeden baktı. Değmezdi, dayanacaktı. Yalaktaki suda ışıldayan güneş sevindirdi onu. Garip bir umutla doldurdu içini. İyi ki şehirler, yollar vardı. İyi mi? Bazen de kötü oluyordu. Çiçek öğretmen kalkıp uzaklardan buralara gelmese, başına bunlar gelmeyecekti. Uzaklara gitmek her zaman iyidir diye bir şey yoktu. Yeni yola koyulduklarında, çiçek öğretmenin öğrettiği şarkıyı hatırlamaya çalıştı, çıkaramadı. Mini mini bir kuş, gerisi yoktu. Üşüyordu, çok üşüyordu. Ninesine iyice sokuldu, uyudu, uyandı. Babasını düşündü. Gün batımında ovaya düze indi kamyon. Dümdüz gidiyordu nicedir. Yol üstündeki benzin istasyonlarına, tek tük dükkanlara bakıyordu Seyit. Anasına döndü, gözlerindeki koyu dayanılmaz acıyla göz göze geldi. Avutmak istedi onu, bir umut yaratsın istedi içi yanarak. Babam dönünce dükkan bile açar belki dedi. Açar değil mi ana? Sustu, iç geçirdi anası. Açar ya dedi Seyit. Sen ne bilirsin dükkanı neyi, daraltma beni. Başımızı sokacak bir dam bulalım hele. Ben Cemo'yu bulurum dedi Seyit, gücenik, ısrarcı. Bulursun ya, nah bulursun dedi anası. Gelişi güzel bir şeyler söyler gibi, umutsuz, inançsız. Uçsuz bucaksız pamuk tarlalarının yanından geçiyorlardı. Naylondan, tenekeden, bin türlü malzemeden çadırlar, barakalar kurulmuştu tarla kıyılarına. Çadırların önünde gezinen, küçük tüplerde yemek yapan kadınlar, kanal kazan, yol açan adamlar, kıçı açık ağlayan çocuklar, bas bas bağıran kaset çalarlar vardı. Şoför yavaşlayıp kıyıya çekti. Aşağı inerek kasadakilerin tükenmiş perişan hallerine baktı. Geldik dedi, tamam gayrı buraya kadar. Bir kaynaşma oldu yolcularda, homurtular yükseldi. Beni dinleyin, ikinci el pamuk toplanmadı daha. Gündelik alırsınız, naylon maylon çadır da veriyor pamukçular. Çoluk çocuk kış bastırana kadar barınırsınız. Adana'da iş yok, sokakta kalmayın, atlayın aşağıya. Ya sonra diye sordu bir kadın. Şoför cevap vermedi, kasanın arkasını açtı. Sonrası Allah kerim dedi bir ihtiyar. Davranın, iyidir belki burası. Gönülsüzce toparlanmaya koyuldular. Ana inecek miyiz diye sordu Seyit. Adana burası mı ki? Anası elini bebeğin alnına koydu. Çok ateşi var, hastadır dedi, yardım bekler gibi. Herkes kendi derdindeydi, aldıran olmadı. İn sen hele, burada karılar bakar dedi şoför. Biz Adana'ya gidiyoruz dedi Seyit hafif diklenerek. Burası Adana, ha şurada dolmuşa biner gidersin. Yolcular sırayla şaşkın, ortalıkta kalmışlık duygusuyla indiler. Yolun kıyısında elde kalan pılı pırtıyla, sepetleriyle dikilip bekleştiler. Kamyon bastı gitti. Haydin dedi öne düşen yaşlıca bir adam. Dikilip durmanın ne faydası var? Yürüyün gidelim. Karayolunu salkım saçak geçip ilerlediler. Seyit ve anası ninenin ağır aksak adımlarını uyarak geriden çamura bata çıka çadırlara doğru yürüdüler. Ben pamuk toplarım dedi Seyit. Sonra da hem okula gider hem de seyyar satıcı olur size bakarım. Yaparsın yavrum dedi ninesi. Durup sarıldı ona yüzünü öptü. Annesine göz attı Seyit. Bebeği göğsüne bastırmıştı. Çadırlardan yana bakıyordu umutsuzca. Ne kadar küçük bu kız diye düşündü Seyit. Ne zaman büyüyecek? Büyür büyür canım, çocuklar zamanı gelmeden büyümüyor mu? Hem babası da gelecek yakında nasılsa. Şehirde dahil olacak onlara. Yeni bir evleri, gürül gürül yanan sobaları olacak. Bir köpek alacak Seyit, adını yine Kocabaş koyacak. Başı o kadar kocaman olmasa da Kocabaş'ı hatırlatsın diye. Anası hamur açacak, pişi dökecek bahçede, güneşte salça, biber kurutacak. Sonra mecburi okula gidecek. Öğretmenler ayakkabı verecekler. Bahar gelecek, gelincikler bitecek kırlarda. Gazete kağıdından uçurtma yapacak, uzun mu uzun bir kuyruk takacak. Kocaman, bomba atmayan uçaklar geçecek uykularından. Gecelerden korkmayacak. Koyulaşan gökyüzüne kaldırdı başını, gülümsedi. Gülüşünde kendine güven vardı. Bu kocaman dünyada kaybolmadan, hayallerini terk etmeyi öğrenmeden, ufalanıp hiç kimse olmadan önceki çocukça iyicillik, saflık vardı. Erendiz Atasu, Dullar Evi. Cevahar Mehta, 101 sütunlu eyvanın gölgesinde yorgun hayatını dinlendiriyor. Beyaz harmanili ufak tefek yaşlı adam. Esmer derisinden kemikleri sayılıyor. Kim inanır onun bir zamanlar namı cihanı tutmuş bir cengaver olduğuna? Doru at üstünde kılıcını savura savura baharat ülkesine kaderini çizebilme yolunu açtığını. Cevahar Mehta yüzüne değen hafif esintiyi dinliyor. Havanın yumuşak bir dil gibi terli alnını, yanaklarını yalayışını, harmanisinin içine süzülüşünü tüm teninde duyumsuyor. Durgun sıcağın göbeğindeki bu hava dolaşımını sağlayan 101 ince sütundur. Sıcağı kalsa külçe altın gibi çökecek uçsuz bucaksız ovanın ve bataklığa dönüşmüş nehrin yatağın üstüne. Eyvanın iç içe geçmiş çifte kubbelerinin sıralanmasıyla oluşan çatısı bu ağır külçeye direniyor ve sütunlar elbette kubbe dizisini sırtlamış o ince uzun ceylan bacakları. Hava ister istemez dolanıyor mermer sütunlar arasında. Daha doğrusu tel tel ayrışıyor sütunları sarmalarken. Taş sıcağı emiyor, hava telleri birbiriyle çarpışıyor. Cevahar Mehta bu eyvanları ilk akıl eden adı unutulmuş mimarın insanlığa ne büyük bir armağan sunduğunu düşünüyor. Belki onun ülkesine sunduğu armağandan bile daha değerli. Özgürlük. Kimin umuru ki? Ama bir avuç serinlik bu hem kavuran hem yapışkan havada cennetten bir soluk. Belki de en büyük özgürlük bu. Başka hiçbir şey düşünmeden, kaygıya kuşkuya kapılmadan yalnızca serinliği hissedebilmek. Cevahar Mehta gözlerini kırpıştırıyor. Toz ve kesif koku topraktan ve nehir yatağından yükselen. Gözlerini yakıyor toz. Terli kirpiklerine yapışıyor. Her yanı sarmış zencefil, sarımsak, kakule, kişniş kokularına çürümenin mide bulandırıcı tatlımsı kokusu karışıyor. Bataklıkta sıcakta eriyen yosunlar ve hayvan leşleri. Ter, kir ve emek. Ne çok seviyor bu ülkeyi. Uğrunda canlar aldığı, öz canını sayısız kere tehlikeye attığı bu yurdu. Ülkenin bereketli çamurunun. Gözlerini yeniden yumup sessizliği dinliyor. O büyük adam, yani iç içe geçmiş çifte kubbeyi ve sütun ormanını ilk akıl eden mimar, her kim idiyse ruhu kuşlar gibi uçsun üzerimizde, belki de eyvandaki rüzgar onun ruhudur. Tabii ya, başkası olamaz. Bu keşfi baharat ülkesinin çocuğu olduğu için yapabildi. Kuzey kutbunda doğmuş olsaydı, sıcaklığı en iyi koruyan yapıların karla kurulmuş evler olduğunu bulacaktı. Ve adı gene unutulacaktı. Kimse buna hayıflanmayacaktı. Çünkü Eskimo kulübelerinin bir albenisi yoktur. Ama 101 sütunlu eyvan öyle mi ya? Nasıl da büyüler insanı göz alabildiğince uzanan koridorlar, duvarları sütun ve hava olan, rüzgar olan. Nereye vardığını gözün kestiremediği, sonsuzluk yanılsaması yaratan bitimsiz koridorlar. Oysa basit bir fikirden yola çıkılmıştır. Bu ülkede nadiren karşılaşılan ama bir kez adamı içine çekti mi bırakmayan doğal ormanların esini iledir bu mermer orman. Dimdik, uzun, ince gövdeli sık ağaçlar. Bütün mesele karmaşık doğanın içindeki yalın düzeni seçebilmekte. Onu seçen göz, doğanın milyonlarca yıl dayanmış yapboz tahtasındaki en elverişli seçeneği yakalamış demektir. Kendisi de öyle yapmadı mı? Yokluk, yoksunluk, pislik içinde bir yandan ölen, bir yandan üreyen halkının uyuşuk kadersizliğini yıldırım gibi çarpmıştı celalli dehası. İsyan kalpleri tutuşturdu, zekaları biledi, kasları güçlendirdi, iskeleti çevikleştirdi. Ülkeyi köleleştiren imparatorluğun karakolları basılıyor, demiryolları havaya uçuruluyor, sorumlu konumdaki görevlilerin kelleleri baharat ülkesine özgü iki yanı keskin palalarla gövdelerinden ayrılıyordu. Kan, muson selleri gibi basmıştı her yanı. Rakip imparatorluğun el altından sağladığı silahlar dağıtıldıkça, silah kuşanan gençler, yiğit delikanlılar ve yiğit kızlar, bir zamanlar renkli rüyalar vaat edip de onları kaderin uyuşukluğuna batıran o altın renkli toza, eski gözdeleri afyona tiksintiyle bakıyor, yeni kavuştukları bu taptaze dinçlikte özgürlük denen gizemli esrimenin sırrını çözdüklerinden hiç kuşku duymaksızın, kaderini eline alan insanın gücüne güç katan o duraksamasız kararlılığına ulaşıyorlardı. Örgütlenme işlevsel, iletişim hızlı ve hatasızdı. Fakat sonuç alınamıyordu. Ülkeyi köleleştirmiş imparatorluk, rakip imparatorluğun arzulu katkısına, Cevahar Mehta grubunun yiğitliğine, gözünü budaktan esirgemeyen örgütlenme becerisine, gittikçe yakıcılaşan özgürlük aşkına rağmen yediğini içtiğini güce dönüştüren uğursuz bir dev anası gibi yara aldıkça kuduruyor, kudurdukça oburlaşıyor, oburlaştıkça güç dışkılıyordu. Cevahar Mehta bir gün kan batağının ortasında kıpırtısız durdu. Kanın sesini dinledi ve düşündü. Nesnelerin ve olguların karmaşık yapısındaki yalın düzeni seçmeye çalıştı. O ve yoldaşları etkinliğin ve devinimin çekiciliğine kapılmışlardı. Sonuç alamadıkça daha çok ve daha hızlı eylemekti buldukları çare, daha çok sayıda daha etkin silaha sahip olmak. Öyle uyuşuk bir tarihin çocuklarıydılar ki bu tembel tarihi ve uğursuz talihi tersine çevirebilmek için tam aksine yönelmekten başkası gelmemişti uslarına. Canavar imparatorluk nereden alıyordu bu gücü? Baharat ve çürüme ülkesinin suya hasret kitlelerinin susuzluğunu gideremeyen bataklıklarda biten ketenden, sıcak ovalarında yetişen pamuktan. Acımasızca toplatılıyordu keten ve pamuk sonuncu fideye kadar. Ve sonra dünyanın çevresinde kim bilir kaç kez dolanabilecek kilometrelerce kumaş dokunuyordu. Dünya imparatorluğun elinde çarşafa dolanmış gibi eli kolu bağlı kala kalmıştı. Madem gücüyle baş edilemiyordu, lanet olası devi besinsiz koymalıydı, ketenden ve pamuktan yoksun bırakmalıydı. Eylemek ve sahip olmaktan başka bir mücadele yolunun bulunduğu, bu yolun eylemsizlik ve mülksüzlükten geçtiği fikri birden kan gölünün ortasında bir deva ışımasıyla çaktı cengaver cevherin zihninde. Halkı çileli ve çileci bir halktı. Taşmak kadar çekilmek de uygun düşerdi onlara. Halkın çoğunluğu, yani özgürlük ateşinin kanlarını tutuşturduğu, rüya tozuna tövbeli gençlikten başkası yavaş hareket eden insanlardan oluşmuştu. Yavaş, dingin ama birlikte hareket eden insanlar. Özgürlük nedir hiç bilmeyen, en iyi bildikleri şey acı çekmek olan insanlar, acının ustaları. Öyle bir acı ki, altın renkli rüya tozu bile etkisiz kalıyor yanında, iliklere işlemesini engelleyemiyor. Acının içinde belledikleri tek şey, duvar ören tuğlalar gibi birbirlerine yapışmak. Kaybedecekleri herhangi bir şey yok. Acının mengenesinde sıkışmış, değersizliğine inandıkları canlarından başka. Birbirlerine sokulmuş, birbirlerinin terini ve kokusunu sindirerek öylece kalabildikleri sürece korku duymuyorlar, acıyı fazla hissetmiyorlar. Öylece duruyorlar, çırpınma yok, tepki yok. Etten, kemikten surlar gibi, bitimsiz surlar, suskun ve kararlı. Bunca acı yetmez mi? Bir tek bu tümceyi fısıldadı Cevahar Mehta kulaklarına. Hep yinelediği bu tek tümceydi. Acının olmadığı bir hayat vaat etti onlara. Elbette yükselen acı dalgası çekilmeye durduğunda tadılan ferahlamayı hepsi biliyordu. Bunu anlayabiliyorlardı. Oysa gençlerin dillerine dolanmış özgürlük bir anlam taşımıyordu onlara. Acıdan arınma, acıdan kurtulma. İşte bu iyiydi. Böyle kıpırtısız durmak, hiçbir karşılığı olmayan o çetin çalışmadan iyiydi. İki büklüm pamuk ya da keten toplamaktan, parmakları yara oluncaya dek pamuk kozalarını yarmaktan daha acısızdı. İmparatorluk ne yapabilir? Görevliler milyonlarca insanı katledemez ki. Birçok kişiyi öldürdüler tabii ama çamurda ölen ve üreyen bu kalabalık halkla baş edilemiyor. Hiçbir çatlak barındırmaz gibi duran, olası çatlakları yıkanmamış insan bedenlerinin terli deri döküntüleriyle tıkamış bu canlı surlarla. İmparatorluk çileden çıktı ama çare bulamadı. Keten ve pamukla belenmeyince silah dışkılayamaz olmuştu. Başka diyarlardan milyonlarca pamuk işçisi bulup getiremezdi ki bu ülkeye. Cevahar Mehta zafere yürüyordu. Özgürlük mücadelecileri arasındaki ilk çatlak da o zaman patlak verdi. Kimi arkadaşları Cevahar Mehta'yı edilgenlikle suçladı, kimi fırsatçılıkla, hatta ihanetle. Kendisi de aralarında olmak üzere cengaverlerin canını tehlikeye atmaktan vazgeçmiş, kadın çocuk demeden kitleleri sürmüştü ölüm hattına. Bu insanlar her sabah çerden çöpten yapılmış yoksul kulübelerinden çıkıp kızgın güneşin altında tarlalarda toplanıyor, türlü haşerat iğneleriyle derilerini delik deşik ederken aç bilaç susuz öylece duruyor, kırbaç yiyor, kurşun yiyor, gene durmaya devam ediyor, sonra gece çöktüğünde ağır ağır kıpırdayan dev bir sürüngen gibi tarlalardan kulübelerine çekiliyorlardı. Toprak zeminde yetersiz bir uyku ve ertesi sabah gene aynı şey. Mertlik bu muydu? Önder ve ona inananlar kitlelerin arasında dolanıyorlardı elbette. Başka türlü bu kadar acı yetmez mi soru tümcesini bir ninni gibi nasıl söyleyebilirlerdi insanlara? Önder gizleniyordu, kimliğini saklamak zorundaydı. Yoksa imparatorluğun güçleri onu anında yok ederdi. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 44.